Dolayısıyla adımız yolunduğu için...
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte bugün de buluştuk sizlerle. Hepinizi de canlı yayınımıza davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün yine sizler için dop dolu bir program hazırladık. Bakın neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, uygarlıklar beşiği Anadolu'nun cennet köşelerinden, Bursa'nın merkezi diyebileceğimiz birçok tarihi unsuru içinde barındıran Osman Gazi ilçemize doğru şöyle bir yolculuğa çıkacağız. Ve belediye başkanımız Mustafa Dündar Beyefendi ile hem Osman Gazi için belediye başkanlığı tarafından hazırlanan projeleri konuşacağız, hem de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni konuşacağız. Hemen sonrasında kayak yapmak isteyenleri meraka sürükleyecek bir bölümümüz olacak ve kayak eğitmenimiz Necmi Kepçe tutan telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Kayak sporuyla ilgili merak ettiklerimizi soracağız kendilerine ve sonrasında göç yolları köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek. Avrupa'da yaşayan Müslümanları ve hatta tüm dünya Müslümanlarını yakından ilgilendiren İslamofobiyi konuşacağız göç yolları köşemizde. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizimle birlikte olacak. Öyleyse Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde. Bir baksan kül olurdum yüzüne. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana. Bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde. Bir baksan kül olurdum yüzüne. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana. Bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. karanfil, yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen, uslu uslu gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar var. Sayın Dündar, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Uygarlıklar Beşiği Anadolu'nun cennet köşelerinden. Hatta tarihin her döneminde gerek ticaret, gerek kültür, sanat ve yönetim merkezi olmuş Yeşil Bursa'mız. Osmanlı'nın ilk başkenti, tabii pek çok özelliği de içinde barındırıyor. Osman Gazi ilçesi de Bursa'nın merkezi diyebileceğimiz ve özellikle tarihi unsurları içinde barındıran bir ilçe. Öncelikle isterseniz Osman Gazi ilçemizin hem Osmanlı için hem güzel cennet yurdumuz için öneminden bahsedelim. Sonrasında da Osman Gazi'ye gelen bir ziyaretçi nereleri görmeli, nereleri ziyaret etmeli, bunları konuşalım.
Evet, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere saygılar sunuyorum. Osman Gazi ilçesi Bursa'nın merkezini oluşturuyor. 860 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 4. ilçesi. Tabii merkez denince tarihi Bursa, yani Bursa'yı temsil eden bir ilçemiz. Büyükşehir olduğu için de tabii tüm ilçeleri kapsayan ismiyle Bursa Büyükşehir. Ve Osman Gazi ilçesi Uludağ ile termali ile, yani Bursa'daki tüm unsurları, özellikleri, dışarıdan gelebilecek olan birisinin Bursa'da görmek istediği tüm değerleri içinde barındıran bir ilçe. Tarihi bir şehir. Dolayısıyla tarihi doku Osman Gazi ilçemizde. Yine Osmanlı'yı kuran şehir Bursa, Osman Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri Bursa'mızda, Osman Gazi ilçemizde, Ulu Cami yine bizim merkezimizde, Uludağ bizde. Dolayısıyla Bursa'ya gelen birisi Osman Gazi'ye gelmiş oluyor. Hı hı. Bizler de böyle bir ilçede hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Maneviyatı yüksek, inanç turizmi adına ziyaretçilerin çok yoğun gelmiş olduğu bir ilçe. Ve tabii bu özelliklerden dolayı da bizler Osman Gazi Belediyesi olarak özellikle turizmin gelişmesine, tarihi dokunmaya kalkmasına, tarihi eserlerin restore edilerek yeniden günümüze ve geleceğe aktarılmasına ciddi çalışmalar yapıyoruz, katkılar yapıyoruz ve bu konuda Türkiye'de öncü belediyelerden bir tanesiyiz. 2004 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği'nin üyesi ve Bursa'da kurulmuş Tarihi Kentler Birliği ve Osman Gazi Belediye'mizin de tarihi mirasla ilgili yoğun çalışmaları ve bu çalışmaların da tabii ödülleri var. 7 ödül almıştı belediyemiz. Tabii şimdi tarihi mirasla ilgili çalışmalar örnek olarak buradan alınarak tüm Türkiye'de özellikle Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfı ile birlikte 4 farklı bölgeye ayrılarak Türkiye 3'er ayda bir eğitim çalışmalarıyla diğer belediyelere destek bulunuyor. Tabii bizler de bu çerçevede şehrimizin tarihi kimliğini ayağa kaldırarak, bu restorasyonları ortaya çıkararak bu tarihi mirası yeniden canlandırmış oluyoruz. Bunlar içerisinde tabii Hisar çok önemli bir çalışma. Yani fethedilen Bursa çok önemli bir çalışma. Türbelerin olduğu yer. Orada bizlerin yapmış olduğu sokak sarkıtma çalışmaları, SMO yapıların yeniden ayağa kalkması, tarihi camiler, kültür merkezleri. Ve tabii ki Bursa denince akla Ulu Cami gelir. Ulu Cami'ye özellikle hafta sonları çok ziyaretçiler gelir. Ve bu ziyaretçilerin gezdiği yerlerde bu bahsetmiş olduğumuz yerlerdir. Türbeler, Üftade Tekkesi, Türbesi, Somuncu Baba. Somuncu Baba biliyorsunuz orası da ayrı bir mekan, Bursa'ya gelen kişilerin gelip orasını görmek istediği. Çilhanesi, fırını, Tahta Kalesi, yani 800'ün üzerinde eserde Osman Gazi Belediyesi'nin imzası vardır. Tarihi Hanlar Bölgesi'ni tamamı restore edilmiştir. Yeni görünümüyle, yeni görünüm derken yani o eski kimliği restore edilerek ayağa kaldırılmış ve çarşıların canlanmasına vesile olduk. Tabii bununla birlikte bir termal şehri Bursa, termal suyu önemli. Bir kış turizmi adına Uludağ ile çok önem arz ediyor. Şu anda kar yoğunluğu 2 metreyi bulmuştur. Oteller yoğunluk yükünü almıştır. Orada yoğun bir ziyaretçi trafiği vardır. Tabii bununla birlikte bizler belediye olarak artı ne katılabilir, Bursa'mızın tanıtımı noktasında ne yapılabilir düşüncesiyle 2009 yılında göreve geldiğimizde birçok ülkede bulunan panorama tarzında bir çalışma vardır. Panorama 1326 Fethi Müzesi, yani 6 Nisan 1326'da Bursa'nın fethini konu alan bir müze inşa ettik. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesini inşa ettik. Bu da tabii Bursa'mızın turizm noktasında gerek yerli gerek yabancı yeni bir vizyon kazandırmış oldu, yeni bir hareket getirmiş oldu. Şu anda biz bunun 3 ay oldu ziyaretle başladık misafirlerimizi, ziyaretçilerimizi almaya. 120 bini buldu 3 ay içerisinde gelen ziyaretçi sayısı. 48 farklı ülkeden ziyaretçiler geldi. Yani tam da tarihi Bursa'da tarihi anlatan başka bir modern yapıyla, bir kültür merkeziyle, sanatsal bir çalışmayla Bursa'yı yeniden gündeme getirdik. Yani az önce söylemiş olduğum gibi 3 ay içerisinde 48 farklı ülkeden buraya ziyaretçi geliyorsa biz belediye olarak yapmış olduğumuz çalışmanın ne kadar doğru yerinde olduğu, tüm zaten belediyelerin yapmış olduğu çalışmalar kendilerini tanıtmaktır. Yabancı ülkelere, yabancı misafirlere şehrini tanıtmaktır. Ve 48 ülkeye ulaşmışsak başarılı bir çalışma yapmış olduğumuza inanıyoruz. Hı hı. Çünkü çalışmanın da altında uzun bir zaman var tabii. Yani biz 2009'da göreve geldiğimizde 2009'da böyle bir çalışma yapalım düşüncesi fikir akla geldiğinde, araştırmalar başladığında tabii nerede biz bu çalışmayı yaparız? Çünkü Bursa, Osman Gazi az önce bahsetmiş olduğum gibi tarih şehri. Her tarafı doğal çift. Bir tarafta Uludağ, bir tarafta tarihi dokular. Kamulaştırma ayrı bir sorun. Kamulaştırma çalışmalarıyla yer elde etmek ayrı bir sıkıntı. Ama çok şükür o gün başlamış olduğumuz 2009'da düşünce aşamasında, 2010'da proje, 2011'de sanatsal çalışmalarla bu çalışmaya karar verdik, başladık, kamulaştırma yaptık. Ve çok şükür Ağustos ayı itibariyle, Ağustos'dan sonra Eylül itibariyle ziyarete almaya başladık. Ve şu anda çevreci bir yapı, modern bir bina, tarihi anlatan, modern içerisinde tarihi anlatan bir yapıyla Bursa'nın birçok özelliğini ve asıl önemlisi 6 Nisan 1326 Bursa'sını panoramik bir görüntüyle bir kubbe içerisine girdiğimizde farklı dünyaya giriyorsunuz, onu yaşıyorsunuz. Tabii bunu biz tabii çok ziyaretçilerimiz geliyor. Anlatarak bunu ifade etmek zor. Oraya girince bunu anlıyorsunuz. Tabii bu bina içerisinde 16 farklı tablo ile 6 Osmanlı padişahını, Bursa Devleti Osmanlı padişahını anlatıyoruz. O dönemdeki önemli olayları anlatıyoruz, resmediyoruz. Ondan sonra tabii sanatsal kısmı görmeye geçiyoruz. Ve o sanatsal kısmında da o 6 Nisan Bursa'sını Osmanlı'nın kuruluş felsefesini, devlet felsefesini orada görüyoruz. Mesela bir örnek verecek olursa, bu tür müzeler tüm dünyada genelde savaşı resmeder. Ama bu müze barışı resmetmiş diyor. Dünya Panoramalar Birliği'nden gelen bir ülkenin üyesi. Yani yabancının bunu söylemesi güzel. Bu ne demektir? Bu Osmanlı'nın kuruluş felsefesinde, devlet felsefesinde
barış var demektir. Tabii.
Barış var demektir, sevgi var demektir. Yani gitmiş olduğu yere kardeşliği götürmek var demektir. O büyük resme, büyük tabloya baktığımızda, küreye baktığımızda şehir fethediliyor. Ama şehrin anahtarını Tekfur Orhan Gazi'ye teslim ediyor. Ve bu teslimle birlikte Bizanslılar, gayrimüslimler şehri terk ediyor. Osmanlılar da bunları ikramlarla uğurluyor. Ve tabii yani savaş derince ganimet gelir, yağma gelir, talan gelir. Burada onu göremiyoruz. İşte bu da insana verilen değeri ve tabii ki karşı dine, karşı millete verilen değeri göstermiş oluyor. Yine tabii bu şehri terk eden Bizansların da %40'ı terk etmiyor. Bursa'da kalıyor. Çünkü güvence veriliyor. Yani kimsenin malına, canına, dinine karışılmayacak deniliyor. Burada kalabilirsiniz deniliyor. Yani bunu biz orada görüntüye resmediyoruz ve bunu o felsefeyi dışarıdan gelip gören kişi de bunu görmüş oluyor. Tabii biliyorsunuz Batı'nın Osmanlı'ya, Türkler'e karşı farklı bakış açısı vardır ama böyle sanatsal çalışmalarla biz bu felsefemizi burada ortaya koymuş oluyoruz. Tabii modern bir bina diyoruz, çevreci bir bina diyoruz. Mimarisi önemli. Bir dağın içerisinden çıkan bir küre görüyoruz dışarıdan baktığımızda. Çevreci yeşil bina diyoruz. Üzeri ağaçla, bitkiyle örtülü, kaplı. Güneş enerjisiyle elektrik üretiyoruz. Yağmur suyunu toplayarak ikinci kullanımı alıyoruz. Yine bununla birlikte bu esere baktığımızda yani oradaki şelaleyle binanın içerisinin serinletildiği, yine bir fanusla içerisinde canlı bitkilerin olduğu, üstü açık olan bir yapıyla açtığımızda binanın havalandırmasının sağlandığı, yer altına döşemiş olduğumuz borularla toprak enerjisinden istifade ederek yazın orasının toprağın serinliği alınarak içerisinin serinlemesine, kışında toprağın ısısıyla içerisinin ısıtılmasına katkı sağlayan, %35 enerji tasarrufu sağlayan bir çevreci bina inşa etmiş olduk. Yani çok yönlü, mimarisiyle, mühendislik özellikleriyle, çevreci olmasıyla ve en önemlisi de turizm sektörünün söylediği gibi bizlere, zaten turizm sektörü Bursa'da Osmanlı ile ilgili yeni bir arayış içerisindeydi. Yani buraya turistler geliyor ama farklı bir yapı eser istiyoruz söylemlerinin tam karşılığını buldu ifadesiyle bizleri de memnun etmiş oluyor. Dolayısıyla inşallah bu eserimizle bundan sonraki süreçte Bursa'da turizm destinasyonları buna göre kendini belirliyor, ayarlıyor. Ve gelen gruplar da burasını merkez alarak çalışmalarını, ziyaretlerini bunun üzerine şekillendirerek de ondan sonraki süreçte tarihi dokuya, işte Ulu Cami, Hanlar Bölgesi ve bundan sonraki hedeflerimize de inşallah o fethedilen, orasında görmüş olduğumuz fethedilen Bursa Hisar için bizlerin çalışma sahası, işte orada şu an Oruç Bey Caddesi sokak sağlık asma çalışmasıyla, altyapı çalışmalarıyla yeni görünümüyle inşallah turizme kazandırılacak. Orada SMO yaptılar. Tarihi doktorlar ayak atarak inşallah orasında Bursa'mızın tarihi kimliğine kazandıracağız inşallah. Tabii onun içerisinde birçok yapılar var. Oruç Bey Türbesi yine SMO yapılarla onlar ayağa kalkarak bazı yok olmuş mescitlerin ayağa kalkması, Hisar bostanlarının ortaya çıkması ve tabii yeni bir güzergahla oradaki ilk Osmanlı Bursa Efendisi'nin yapmış olduğu caminin ziyaret edilecek mekan olarak ortaya çıkarılması önem arz ediyor. Yani Bursa bir tarih şehri. Dolayısıyla bu tarihi kimliğin olması lazım. Ayağa kalkması lazım, çıkması lazım. Bursa bir termal şehir. Bu termal dokunun tabii eskiden olduğu gibi yine ziyaretçilerin gelip buralarda yani şifa arayıp tatil yapması lazım. Bunlar tabii belediyemizin rutin çalışmaları arasında. Yani tarihi dokuyla ilgili yapılan çalışmalar belediyemizin bahsetmiş olduğum gibi bir temizlik hizmeti gibi, bir park bahçe hizmeti gibi rutin faaliyetler arasında inşallah bu çalışmaları sürdüreceğiz. Çünkü Bursa'mız bunu istiyor, Bursa'mız bunu hak ediyor. Ve tabii bunlar yapıldıkça yani tarihimizi görerek geleceğe daha gönlü bakmış oluyoruz.
Gerçekten Bursa çok güzel bir şehir Sayın Dündar. Ben de bizzat gezme şansına sahip olanlardanım. Hani hiç ayrılası gelmiyor insanın. Çünkü her yerinde o tarihi dokuyu hissetmek mümkün. Ben öyle şehirleri çok severim. Tarihi dokuya çok önem veririm kendi adıma. Ve siz de gerçekten önemli belediyecilik anlayışı olarak bu tür eski tarihi eserlerimizin restorasyonu üzerine çalışmalarda bulunmanız. Ve hatta bu gerçekleştirmiş olduğunuz projenin de yeni ama bir o kadar da tarihi yansıtan bir proje olması gerçekten çok takdire şayan. Emeklerinize sağlık.
İnşallah size de bekleriz.
Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada festivaller de düzenleniyor bildiğimiz kadarıyla ilçenizde. Çocuk Gençlik Tiyatroları Festivali gibi. Hatta şöyle bir bilgiye sahibim, lütfen detaylandırın konuyu diye rica edeyim sizden. Diriliş Ertuğrul dizisinin kostüm ve aksesuarları dizi oyuncularının katılımıyla bir sergi şeklinde gösterilmiş, öyle mi?
Tabii tabii. Şimdi faaliyetlerimiz çok fazla. İşte bahsetmiş olduğunuz bir sergi ya. Panorama Müzesi'nde sergi salonunda yapılan bir sergi bu. Filmde kullanılan kıyafetleri orada sergiliyoruz. Tabii bizlerin o kültürel faaliyetleri, eğitmenlik faaliyetleri fazla. Yani birçok edebiyat yarışmalarımız var. Ahmet Hanım Tanpınar edebiyat yarışması, Mevlana şiir yarışması, sempozyumlar oluyor. Tabii fetih yenilikleri var. Yani 6 Nisan'da Bursa fetholundu. Bizler de 17 yıldır bu fetih şenliklerini organize ediyoruz. 6 Nisan'dan başlayarak 1 aylık Nisan ayı süreci içerisinde o günleri bugün aktarıyoruz. Kapsamlı bir etkinlikler oluyor. Uluslararası etkinlikler bunlar. Kardeş belediyelerimiz geliyor. Bunlar içerisinde tabii sportif etkinlikler, uluslararası yarı maraton, halk koşusu, fotoğraf yarışmaları, köy şenlikleri, at yarışları, yürüyüşler, sempozyumda kitap basılıyor. Yani her dönem bir padişah ve dönemi inceleniyor. Akademik bir çalışma. Ve o kitap da sempozyum günü masa üstünde konmuş oluyor. Yani eğitime yönelik çalışmalarımız, sosyal çalışmalarımız çok yoğun. Vatandaşlarımız da bütünleşik olarak onların desteğiyle hep birlikte Osman Gazi'de, Bursa'da güzel hizmetler yapıyoruz. Tabii vatandaşın verdiği destek önemli. Sağ olsun onlar da o desteği bizlere veriyorlar. Bizlerle birlikte on binlerce kişi halk yürüyüşü yapıyoruz 6 Nisan'da. Bir festival, yani bir hakikaten resmi bayram değil ama milletin bayramı. Hı hı. O şekilde bir gün yaşamış oluyoruz. Tıpkı işte Ramazan bayramı, Kurban bayramı olduğu gibi bizler de orada halkla birlikte güzel bir etkinlik yapıyoruz. Coşkuyla vatandaşlarımız o günü yaşamış oluyor, yad etmiş oluyor. Bu da onların bizlere vermiş olduğu bir destek sayesinde oluyor tabii ki.
Sayın Dündar, çok teşekkür ediyoruz yaptığınız çalışmalar için. Bir kez daha emeklerinize sağlık olsun. Katıldığınız için de yayınımıza çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda, hem size hem de ekip arkadaşlarınıza.
Çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum tüm dinleyicilere.
Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Uygarlıklar Beşi Anadolu'nun cennet köşelerinden, tarihin her döneminde merkez olan Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa, barındırdığı birçok özelliğiyle işte cennet burası denen bir şehir. Biz de Bursa'nın merkezi diyebileceğimiz birçok tarihi unsuru içinde barındıran Osman Gazi ilçemizin belediye başkanı Sayın Mustafa Dündar'a telefonla bağlandık. Kendisinden hem projelerle ilgili hem de özellikle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile ilgili değerlendirmelerini aldı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Sevme yanarsın, sevil neşelen, sevme yanarsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın, o bir gölgedir varlık sanırsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın, o bir gölgedir varlık sanırsın. Sevil ve sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Geçerse yollar, sevda çölünden geçerse yollar, bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar, bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ülkemiz dondurucu soğuklarla, yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor ama tabii bu işe en çok sevinenler sanıyorum kayak merkezleri ve kayak yapmayı çok sevenler. Biz de bu konuya bugün programımızda değinelim istedik. Kayak eğitmeni Necmi Kepçe Tutan beyefendi telefon attığımızın diğer ucunda. Sayın Kepçe Tutan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten biz Ankara'da donuyoruz ama bu oldukça yoğun kar yüksekliği sanıyorum kayak merkezlerinin cazibesini biraz daha artırdı. Ne dersiniz?
Doğal olarak tabii kış sezonu başlayınca bu dağlara doğru bir akım yoğunlaşıyor ama şu anda ben Kartalkaya'dayım. Burada da hava çok parlak değil açıkçası. Epey soğuk ve rüzgarlı bir hava ama ona rağmen şu anda pencereden bakıyorum. Bayağı bir insan kayak yapıyor.
Kar yağışı devam ediyor mu?
Şu anda kar yağışı yok ama bir hafif rüzgar var. Ama bir haftada çok yoğun bir kar yağışı vardı. Kar seviyesi gayet iyi.
Kayak yapmak için uygun öyle mi? Tabii, ne kadar tabii, yükseklik tabii. olması gerekiyor düzgün bir kayak sporuyla uğraşabilmek
tabii,
için?
Burada şöyle bir algı var tabii, hani ne kadar çok kar olursa o kadar iyi. Aslında bu çok da doğru değil. Tamamen kayak yapacağın zeminin durumu ile ilgili. Yani zemini karın örtmesi aslında yeterli. Bazı yerlerde bu bir metre olur çünkü çok kayalık bir pist olabilir. Bazı yerlerde de örneğin zemin çimdir. 10 santim karda bile, ki bizim Kartalkaya'da öyle pistler var. Biz 10 santim karda bile burada kayak eğitimi de yapıyoruz. Kayak severler gelip kayak sporunda yapabiliyorlar. O yüzden seviye çok hani belirleyici değil. Önemli olan hava koşulları tabii. Çok böyle rüzgarlı, fırtınalı hava olmaması yeterli oluyor açıkçası.
Evet, önümüzdeki hafta mı ya da bir sonraki hafta 19'u itibariyle okullar tatile girecek. Semester tatili başlayacak. Asıl yoğunluğu sanıyorum o zaman göreceksiniz.
Tabii. Yani özellikle öğrencilerimiz tabii tatile giriyor her yaştan. O dönem 3-4 yaşından artık üniversite çağına kadar olan kayak severler kayak merkezlerine akın ediyor. Bir yoğunluk başlıyor. İnsanlar kayak öğrenmek ya da kayak keyfini çıkarmak için buralara akın ediyor doğrusu. Bizim de tabii yoğun olduğumuz bir dönem oluyor. O dönemde elimizden geldiğince ders almak isteyenlere, eğitim almak isteyenlere burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Keyifli bir dönem oluyor dönem bizim için de. Yorucu ama keyifli.
Evet.
Çünkü her sene amacımız kayak sporuna yeni isimleri de kazandırmak, sevdirmek bu sporu. Her kış olduğu gibi sömestrede de birçok yeni başlayanı bu spora kazandırmaya çalışıyoruz. Talep doğrultusunda. Bu yönde de bir anlamda Türk kayağına da bir hizmette bulunuyoruz açıkçası.
Evet, mutlaka. Sayın Kepçe Tutan, siz kayak eğitmenisiniz. Peki yaşlara göre düşünecek olursak kaç yaşında başlanmalı bu spora iyi bir kayak sporu yapan biri olarak?
Valla her alanda olduğu gibi mümkün olduğu kadar erken
küçük
başlamak artık kayakta da bir neredeyse kural haline geldi. Ama tabii belli bir yaşın üstünde de olmak gerekiyor. Zaman zaman bize başvuran veliler mesela 2 yaşında çocuğu var, 3 yaşında onlar için ders istiyor ama onlar biraz daha küçük kalıyor. Tabii ders vermem anlamında değil, verdiğimiz eğitimin alması ve kalıcı olması adına yaşları biraz daha küçük ama o yaşlarda da başlatıyoruz. Ama ideal olanı Türkiye şartlarında 4,5-5 yaşından itibaren daha verimli oluyor, daha kalıcı oluyor. Çünkü bir yıl ara verdikten sonra unutabiliyor küçük çocuklar. Tekrar yeniden başlıyoruz. Uzun süreli eğitimlerde küçük yaşta da başarılı olunuyor. Bir hafta gibi mesela sürekli eğitim alan bir 3 yaşında çocuk da bayağı kaymaya başlıyor.
Evet. Peki küçük yaşta imkanı olmadı diyelim ki işte 30'lu 40'lı yaşlarda başlamak istedi ya da başlama imkanı buldu diyelim. Öğrenebilir mi 30-40 yaşından sonra bir kişi rahatlıkla kayak yapmayı?
Şimdi bizim en çok karşılaştığımız sorulardan biri de bu. Birisi bu. İşte örneğin çocuklarıyla gelip çocuklarını eğitime veren veliler, büyükler. Artık biz geç kaldık, bu yaştan sonra bu iş olmaz gibi bir yaklaşım içinde de bu. Kesinlikle doğru değil. Çok açık ve ne söyleyeyim, kayağın yaşı yok. Yani benim 70 yaşında başlattım öğrenci de var. 3 yaşında da var. 50 yaşında da var. Şöyle bir yanlış algı daha var yetişkinler için özellikle. İşte bu yaştan sonra bir yerimizi mi kıracağız?
Evet, en çok korkulan odur.
Açıkçası bu da çok yersiz bir korku. Neden? Bundan 30-40 yıl önce söylenseydi bu, bir nebze bir doğruluk payı var derdi, çok az da olsa. Bu direkt malzemeyle de ilgili bir şey. Artık kayak teknolojisi, kayak ayakkabıları teknolojisi o kadar ilerledi ki. Bu sakatlık ki akla hemen ayak kırılması gelir.
Tabii bacak kırılması, Allah korusun.
Neredeyse sıfır. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani malzemeler bu konuda çok koruyucu. Artık kas takmak da neredeyse mecbur hale geldi zaten. Yani ayakları koruyan çok ciddi bir malzeme var. Kayaklar teknolojik olarak çok rahat bir şekilde düştüğünüzde ayağınızdan çıkacak şekilde üretiliyor. O yüzden böyle bir algı da yanlış kaldı ki insanlarda şöyle bir düşünce var. Televizyonda da tabii iletişim çağındayız artık. Bütün dünyayı herkes her yerden izliyor televizyondan, internetten. Kayağı da o yarışlardaki gibi yüksek tepelerden yüksek süratte yapılan bir spor gibi düşünüyorlar başlangıçta hemen.
Evet.
Hemen oralardan kayacağız mı diye sordu bize. Öyle değil. Düz bir alanda başlıyoruz. Çok küçük eğimlerde adım adım geliştiriyoruz. Böyle olunca da tabii hem sakatlık riski hem yorgunluk riski en aza iniyor. Ve keyif alma süreci de başlıyor ve giderek artıyor. Zaten o baştaki zor süreci atlatıp kendi başına kaymayı öğrenen insanlar o keyif aldıktan sonra da ömür boyu da bırakmıyorlar bu sporu.
O lift denen enstrümanlar da yardım ediyor değil mi öğrenim aşamasındayken kişilere?
Tabii. Başta küçük eğimlerde tırmanarak düz kaydırmalar, işte mount liftlerimiz var onlarla çıkıyor ama ilerleyen seviyelerde sandalye lift, T-bar dediğimiz liflerle tepelere çıkılıyor ve yüksek tepelerden aşağı kalıyor. Bunlar da eğitim sürecinin bir parçası. Onları kullanmayı da tek başına öğretiyoruz. Bir an önce kendi başına kayacak hale getirmek istiyoruz. Bu da çok uzun bir süreç değil aslında.
Evet, tam onu soracaktım Sayın Kepçutu'dan. Laf ağzından aldınız. Ne kadarlık bir süre gerekiyor kayak öğrenmek için?
Önce biraz sabır gerekiyor ama ortalama 3-4 ders süresi olarak söyleyeyim ben onu.
3-4 saat mi diyelim?
3-4, evet 3-4 saat, her ders 1 saattir bizde. Yani 3-4 derste, 4-5 derste kişinin tabii yeteneği, cesur olması.
Vücut yapısı belki.
Tabii hepsi bir arada. 3-4 derste kendi başından en basit teknikle kayacak hale getirebiliyoruz öğrencileri. Bu biraz uzayabilir, biraz kısalabilir de.
Ama ortalama. Ortalama bir süre.
Ortalama böyle, evet.
Son olarak yani, Sayın Kepçi, özür dilerim, buyurun.
Hani düşünüldüğü gibi korkulacak bir durum. Yaşla çok ilgili. Tabii ki yetişkinler biraz daha fazla şeyi düşünüyorlar. Düşerim, sakatlanırım. Örneğin işte bir cerrah geliyor. Kalp cerrahı. Kayak öğrenmeye çalışırken bir yandan da sakatlanmamam lazım.
Endişe ediyor değil mi?
Bu tür endişeler büyükleri biraz daha geriyor. Çocuklar çok daha rahat oldu.
Çocuklar rahat.
Onlar hani düşme kalkma oyun gibi onlara.
Evet. Onlar eğlenceli geliyor işte tabii.
Çocukken başlayınca daha iyi oluyor. Slogan da buradan çıkıyor aslında.
Onlar daha oyunla öğreniyor diye. Aslında.
Tabii yani onlar için bir oyun. Karda oynamak, kar top oynamak gibi bir şey kayak. O yüzden daha kolay ama rahat yetişkinlerde tıpkı onlar gibi rahatça öğrenebilir.
Evet. Son olarak ekipmanlardan da kısaca bahsedelim Sayın Kepçutu'dan. Çünkü pahalı tabii. Da bir sanıyorum malzeme gerekiyor kayak yapmaya başlamak için.
Açıkçası tabii malzeme pahalı ama artık kiralık malzeme sektörü de Türkiye'de çok yaygın.
Evet, kiralama
zaten,
imkanı var bu açıdan rahat,
hani
doğru.
Biz de yeni başlayan öğrencilerimize hemen bir malzeme edinin önerisinde bulunuyoruz. Önce bir başlayın, keyif aldınız, sevdiniz, bu işi devam ettireceksiniz. Ona karar verdikten sonra kendi malzemenizi edinin diyoruz. Malzemeler de evet göreceli olarak pahalı belki ama bundan 30-40 yıl öncesine göre inanın çok daha ulaşılabilir durumda. Çünkü her ekonomik düzeye hitap edecek şekilde malzeme var Türkiye'de artık. Yani ucuzu da var ama iş görür. Pahalısı da var, iş görür. Herkesin bütçesine göre malzeme
uygun
mevcut.
Var.
Ve kiralık malzeme de her an olduğu için ben bunu taşımayayım, bu yükten kurtulayım diyenler için Türkiye'nin neresine giderse gitsin günlük olarak kiralık malzeme bulma şansı her zaman mevcut. O yüzden o anlamda da çok büyük bir sıkıntı yok ama totemine baktığın zaman tabii yine bir maliyeti olan bir spor açıkçası. Buna da katlanmak gerekiyor tabii.
Evet. Keyif elde edebilmek için. Sayın Kepçe Tutan, tabii her güzel şeyin bir maliyeti olacak bu anlamda tabii ki. Evet, dediklerinizde de çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Size de kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkürler, kolay gelsin.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, ülkemiz dondurucu soğuklarla, yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor bir yandan ama kayak merkezleri de cazibesini artırdı ve kayak yapmak gerçekten çok eğlenceli ve hemen herkes bu deneyimi bir kez de olsa yaşamak istiyor. Biz de kayak eğitmeni Sayın Necmi Kepçe Tutan'la biraz kayak sporu üzerine konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var, hemen sonrasında Göç Yolları köşemizde yayınımız sürecek. Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de kucak dolusu sevgiler sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Bugün göç yollarında aslında iki ayrı kelime ama bir araya geldiğinde hiç istenmeyen bir kelimeye dönüşen, evet, İslamofobiyi konuşacağız. Evet. İslam'la fobi kelimesi nasıl bir araya geliyor değerli hocam?
İşte gelmesini arzu etmeyiz tabii. Çok üzücü ve maalesef biraz böyle zamanın ruhu, yani özellikle Avrupa'dan söz ediyoruz.
Evet.
Ve başka coğrafyalardan da tabii, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de var aynı şey, işte Avustralya'da da var. Batı dünyasında maalesef çok hakim bir şekilde son yıllarda İslamofobi, İslam düşmanlığı, İslam'a karşı böyle bir adeta tiksintiyle bakış gelişti, büyüdü. Zaten vardı, eskiden de vardı. Yani yıllar evvel, bundan yüzyıllar evvel daha doğrusu, işte Batı dünyasıyla Doğu dünyasının ilk karşılaşması ne zaman diyelim, işte Haçlı seferleriyle o tarihlerden itibaren başlayan bir husumet, bir karşıtlık, bir işte çatışma ortamı devam eder gider ve bu tabii sürekli yüzyıllar boyunca kendini üretti, geldi. Fakat yakışık olmayan, yani şu günümüzün dünyasında hani uygarlığın bu kadar, insan uygarlığının bu kadar geliştiği bir dünyada hala işte bundan 1000 sene önceki işte
düşüncelerle,
bir takım düşüncelerle, yaklaşımlarla falan siyaset üretilmesi,
evet,
insanların davranışlarının bununla belirlenmesi, bundan etkilenmesi, bu tabii son derece tatsız bir şey. Yani aslında bir anlamda insan olarak utanç duyulması gereken bir şey. Çünkü bir inanca ve topyekün o inanca sahip
mensup
olan insanlara, onlara o mensup, onların mensupları, o inancın mensuplarına düşmanlık, nefret duymak falan, bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir kere öncelikle insan hakkı, hakları ihlalidir. İkincisi de yani insana yakışmayan bir şeydir. Hani bizim kültürümüzde insana yaradandan ötürü sevgi ve saygı besleme var. Yaradandan ötürü bırakın saygı, sevgi besleme, neredeyse ortadan kaldırmayı düşünme gibi anlatılabilecek bir yaklaşım bu. Tabii kabul edilmesi mümkün değil. Ama maalesef günümüzün bir gerçeği ve bu sadece günlük yaşamda bir takım davranışların işte ortaya çıkmasıyla değil, şiddete de dönebilen bir olgu. Ve işte maalesef işte yaşıyoruz, yani özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları Avrupa ülkelerinde İslamofobinin çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Bununla ilgili olarak da aslında işte yani yetkili, sorumlu mevkilerde bulunanlar gerekeni yapmıyorlar esasında. Yani siyasetin, siyaset kurumunun yapması gereken birçok iş var. Bu önlemleri almakta gecikiyorlar veyahut da hiç almıyorlar. Bakıyorsunuz böyle birdenbire, yani o işte İslamofobik tavırları benimsemiş olan siyasi çizgilerle kendilerini özdeşleştiriveriyor. O mesela merkez sağ, merkez sol falan. Şaşırıyorsunuz, olmaması gereken bir şey. Yani bu da aslında tabii o ülkeler adına hem yani aslında hem acınası bir durum, hem de ayıplanası bir durum yani. Böyle bir şey aslında gelişmiş demokrasilerde olmaması gerekiyor. Gelişmiş demokrasi falan filan da bu arada maalesef o yüceltildiği niteliğini ya da bizim gözümüzdeki niteliğini böylelikle çok yitirmiş oluyor yani. O nitelik İslamofobinin olduğu bir yerde ya da herhangi bir düşmanlığın, bir insan, insana karşı bir tavır almanın, bir husumetin, bir nefretin olduğu yerde demokrasiden nasıl söz edebilirsiniz? O da ayrı bir hikaye.
Evet hocam, evet. Peki hani günümüzde hala devam ediyor. Geleceği düşünecek olursak nasıl önlenebilir bu, hani dediniz ya, geçmiş yıllardan günümüze gelen düşünceler var. Bu düşünceleri biz şu anda önlemek için çalışmalar yapabilir miyiz ya da ne yapabiliriz?
Yani tabii bizim yapmamız yetmez. Yani onu o ülkelerin özellikle siyaset kurumlarının bir kere yani alıp takkelerin önüne düşünmeleri lazım. Ne yapılması gerektiğine dair. Bunun için hazır bir reçete belki yok ama uzun ve belki orta vadeli bir eğitim süreciyle, o da doğru eğitim yöntemleri kullanmak suretiyle yetişen, gelen kuşakların iyi aydınlatılması ve böyle işte bu tür nefret düşüncelerine kendilerini kaptırmalarının engellenmesi olabilir. Bu eğitimden geçiyor. Fakat sadece eğitimle de olacak bir şey değil diye düşünüyorum bazen. Bu sistemin biraz da dayatmasıyla ortaya çıktı. Şöyle diyeyim. Ekonomik, sosyoekonomik sistemin son 30-35 yıldır devam eden bir neoliberal sistem var dünyada. Bu insanların, toplumların içinde bireylerin birbirleriyle dayanışma ruhunu çok aşındırdı. Ve insanlar geleceklerini böyle sürekli endişeyle bekler hale geldiler. Yani geleceklerinden bu kadar endişe duyan insanların yaşadığı bir toplumda işte başkasına karşı çok böyle muhabbetle bakma şeklinde bir şeyin olması mümkün değil yani diye düşünüyorum ki herhalde öyle oldu ki bakıyorsunuz yani ötekileştirme birdenbire arttı. Yani size benzemeyen, sizden sonradan gelmiş olan göçmenler özellikle sonradan gelip de sizinle ekmeğini paylaşma durumunda olan insanlar ya da sizin ekmeğinizi paylaşma durumunda olduğunuz insanlar sizin için istenmeyen pozisyona geldi. Bunun bir mazeret olarak söylemiyorum aslında, kabul edilir bir şey değil ama gerekçeleri yaptı, sebeplerini ararken buna da bakmak lazım. Demek ki sosyal ve siyasal sistemde, özellikle sosyoekonomik sistemde ciddi bir aşınma var. İnsanlar işte o muhabbet dediğimiz işte bizim toplumumuzda aslında Batı toplumlarından çok daha yaygın olan bir değerimiz var. Yani bize ait olan bir değer. Doğulu toplumlarda daha çok bu. Bizde de maalesef aşınmaya başladı. O da ayrı bir hikaye. Yani neticede işte aynı apartmanda yaşayan insanların birbirlerini tanımaması gibi falan. O işte bu biraz sistemin dayatmasıyla olan bir şey. İşte büyük şehir yaşamı. Ondan sonra işsizlik, insanların kolay kolay iş bulamaması, kolay kolay nüfusun artması, işte bunlar hep sebep yani. Bunlar sebep ama dediğim gibi katiyen mazeret değil yani. Böyle şeyin mazereti olmaz biliyor musunuz? Yani şiddete varan bir olgu bu. İslam düşmanlığı. İşte bakıyorsunuz şimdi zamanımız daralıyor.
Yaklaşık herhalde 2 dakikamız kadar daha süremiz var.
Şimdi son bir haftadır falan devam eden bir tartışma var. Almanya'daki ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde de, ülkelerinde de örgütlenmiş bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne karşı büyük bir kampanya yürütülmekte o ülkelerde. Ve bu kampanya İslamofobinin ötesinde bir de Türk fobisi şekline de dönmüş vaziyette. Zaten birbirinden pek de ayrılmıyor bunlar. Yani İslam deyince Türk'ü anlıyorlar, Türk deyince Müslüman'ı anlıyorlar falan. Dolayısıyla yani böyle sürekli kendini yeniden üreten, yeniden ortaya çıkan ve bakıyorsunuz hani biraz böyle sakinleşmiş gibi iken birdenbire başka bir olayla yeniden gün yüzüne çıkan bir yani tehlikeli gelişmeyle karşı karşıyayız. İşte orada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne karşı oluyor. Öbür tarafta bakıyorsunuz helal kesime karşı çıkıyor başka bir ülkede, mesela Belçika'da. Ondan sonra hep bunların böyle hedefinde demek ki İslami inanca sahip olan insanlar, ki bunlar masum insanlar. Yani çok büyük ölçüde, şimdi teröristlerle falan filan özdeşleştirmek mümkün müdür bu büyük yığınlar? Hiç alakası yok tabii zaten. Ondan sonra sonuçta
o da
maalesef
bilinçli olarak mı yapılıyor hocam?
Vallahi biraz bilinçli, belki biraz da tabii yani bilinçli yapanlar tabii o bilinçsizleri motive ediyorlar diyelim. O şekilde diye düşünüyorum. Ve bu çok tehlikeli, çok tehlikeli maalesef. Yani dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım, yoksa bu toplumların huzuru kaçar. Kaçmıştır da zaten. Yani.
Hocam sadece hani şiddet açısından düşündük ama varsayın ki şiddet olmasın. İstihdam alanında veya eşitsizlik anlamında da olumsuzluklara yol açıyor ne yazık ki. Çünkü
tabii.
Belki sırf farklı bir dine mensup diye işe alımlarda ya da öğrencilerin okullara kabulünde de sorunlar yaşıyorlar.
İşte, yani bu birbirini tetikleyen zincirleme reaksiyonlar var. O ülkede yaşayan insanların huzursuz olması için yeterli bir sürü şeyi bulursunuz. Yani okulda bulursunuz, sokakta bulursunuz, günlük yaşamda, apartman yaşamında, iş yerinde, her yerde bu sizin karşınıza çıkabiliyor maalesef.
Bunun için peki özellikle devletler kendi hükümet statüsünde yaptıkları çalışmalar var mı?
Şimdi devletler bunun itibar kaybına sebep olduğunu biliyorlar ve onun için de böyle sürekli kendilerini müdafaya almış vaziyetteler. İşte bizde böyle bir şey yoktur falan filan şeklinde. Halbuki açık açık bununla mücadele etmek lazım. Bu bizde vardır. Yaptığımız iş yanlıştır ve bundan sonra da bu tür tedbirleri almak mecburiyetindeyiz diye ortaya çıksalar belki o gün %50 azalır o. Biliyor musunuz? Yani biraz tepki de görürler belki seçmenlerden. Zaten bütün mesele oy yani. oy kaybı falan.
Evet. Değerli hocam, aslında bu konuda konuşulacak çok şey var ama süremiz ne yazık ki kısıtlı.
Ama ileride konuşacağız herhalde. Bu çünkü önemli bir konu ve vatandaşlarımızı da çok rahatsız ediyor yurt dışındaki ve bizi de ediyor tabii.
Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamızla bugün gerek Avrupa'da gerek tüm dünyada Müslümanları yakından ilgilendiren İslamofobiyi konuştuk göç yolları köşemizde. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın haftanın son iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.